Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da, Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz. Bu akşam Altın Oluk Dergisi'nin Mart 2026 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. Değerli dinleyenlerimiz, ilk olarak Ali Rıza Temel imzalı "Allah'ın Yardımı Nasıl Tecelli Eder?" başlıklı yazıyı paylaşıyoruz. Yüce Mevla, Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde müminlere yardım edeceğini belirtmiş ve çok defa da bu yardımı gerçekleştirmiştir. Çünkü Allah'ın vaadi haktır. O asla vaadinden dönmez. Bu ilahi yardımın şartları ve tecelli şekilleri vardır. Mevla'nın yardımına nail olmanın ilk şartı, bu yardımın gerçek olduğuna gönülden inanmak, tedbir, sabır, azimle, tevekkül gibi şartlarını yerine getirdikten sonra yardımın mutlak surette tahakkukunu beklemektir. Şartlar ne kadar aleyhte gözükürse gözüksün, ilahi yardım er geç mutlaka gerçekleşir. Zira bu bir vaadi ilahidir. Müminlere yardım etmek bizim üzerimizde bir haktır. Rum 47. Zafer ancak daima güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah tarafındandır. Ali İmran 126. Onun yardımı olmadan asla zafer elde edilemez. Eğer Allah size yardım ederse artık size hiç kimse galip gelemez. Yok eğer siz yardımsız bırakılacak olursanız ondan sonra size yardım edecek olan kimdir? Müminler sadece Allah'a güvenip tevekkül etsinler. Ali İmran 160. İlahi yardıma nail olmanın ikinci şartı, müminlerin kendi aralarında birlik ve bütünlüğü sağlamaları, yek vücut olarak hareket etmeleridir. Allah kendi yolunda kenetlenmiş bir yapı gibi saf bağlayarak savaşanları sever. Saf 4. İlahi yardıma nail olmanın üçüncü şartı, güçlü ve tedbirli olmaktır. Düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihad için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Enfal 60. Ey iman edenler! Tedbirinizi alın. Bölük bölük savaşa çıkın. Gerektiğinde topyekün savaşın. Nisa 71. Zafer için belirttiğimiz bu ve başka maddi şartlar yerine getirildikten sonra Allah'ın yardımına ne gerek var denmez. İşin manevi yönünü unutmamak gerekir. İlahi yardımı hak edenlere Mevla'nın başka yollarla yardım ettiğine dair pek çok örnekler vardır. Uhud Savaşı'nın bir safhasında gösterdikleri zaaf sebebiyle müminler bozguna uğramış, kendilerine müthiş bir korku sarmıştır. Bilahare Allah bu korkunun sonunda onlara yardım etti ve toparlanmalarını sağladı. Sonra o kederin arkasından Allah size bir güven indirdi ki bu güvenin yol açtığı uyuklama hali bir kısmınızı kaplıyordu. Ali İmran 154. Uhud Savaşı'nda sayısı ve silahıyla düşman müminlerden kat kat fazlaydı. Fakat zafer de, mağlubiyet de Allah'ın elinde olduğundan müminlerin üzerine bir emniyet duygusu indirildi. Bu yüzden bazı müminler uyumaya koyulmuştu. Ebu Talha diyor ki, "Uhud günü ben de üzerlerine uyku çökenlerdendim. Öyle ki kılıcım defalarca elimden düştü. Aldım yine düştü, aldım yine düştü." Fahrettin Razi bu olayı özetle şöyle yorumluyor. Allah Teala müminlere, kafirlere karşı zafer vaadinde bu zaferin gerçekleşmesi için öncelikle bu korkunun müminlerden giderilmesi gerekiyordu. Bu ayet Allah'a müminlere vaadinin gerçekleşmesinin delili mesabesindedir. Uhud'da Resulullah'la birlikte iki grup vardı. Bir grup Hazreti Peygamber'in gerçek peygamber olduğuna kesin inanıyor, onun kendinden konuşmadığını biliyor, Allah'ın zafer vaadinin kesin olarak gerçekleşeceğine güveniyorlardı. Bu uyuklama hali korkunun izalesi için gerekliydi. Korkmamak zaferin şartıydı. Bedir'de de aynı olay vaki olmuştu. Resulullah'la birlikte olan ikinci grupsa münafıklardı. Bunlar Allah'a karşı cahiliye zanlı taşıyorlar, zafere inanıyorlar, savaşı anlamsız görüyorlardı. Namazda uyuklama şeytandandır. Savaşta uyuklamaysa zihnin dinlenmesi, korkunun giderilmesi için ilahi bir lütuftur. Bu anlamda Hazreti Peygamber'in açık bir mucizesidir. Bu mucizeye şahit olan müminlerin imanı güçlendi. Böylece moralleri arttı, güç ve gayretleri ziyadeleşti. Bu hal ilahi yardımın doğrudan tecellisidir. Kâfirlerin gönüllerine korku salmak da müminlere doğrudan bir destektir. Hani Rabbin meleklere, "Muhakkak ben sizinle beraberim. Hadi iman edenlere destek olun. Ben kâfirlerin kalbine korku salacağım." Enfal 12. Cesaret zaferin, korku hezimetin birinci sebebidir. Ey Rabbimiz! Yüreğimizi sabırla doldur, bize direnme gücü ver, kâfir kavme karşı bize yardım et dediler. Sonra da Allah'ın izniyle onları yendiler. Bakara 250-251. Allah'ın müminlere doğrudan yardım şekillerinden biri de melekleri onlarla desteklemesidir. Bu durum hem Bedir'de hem de Uhud'da gerçekleşmiştir. O zaman sen müminlere şöyle diyordun: İndirilen 3000 melekle Rabbinizin sizi takviye etmesi sizin için yeterli değil midir? Evet, siz sabır gösterir ve Allah'tan sakınırsanız, onlar, düşmanlarınız hemen şu anda üzerinize gelseler, Rabbiniz nişanlı 5000 melekle sizi takviye eder. Allah, bunu size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bu sayede rahatlasın diye yaptı. Zafer, yalnızca mutlak güç ve hikmet sahibi Allah katındadır. Âl-i İmrân 124-126. Doğrudan ilahi yardım yollarından biri de kâfirlere müminleri çok göstermesi, müminlere de kâfirlere az göstermesidir. Bu psikolojik açıdan çok önemlidir. Bedir'de bu durum gerçekleşmiştir. Bedir'de müminler sayıca az olduğu halde Allah kâfirlere müminlerin kendilerinin iki katı olarak göstermiştir. Âl-i İmrân 13. Bu türlü doğrudan yardımlar sonraki dönemlerde de gerçekleşmiştir. Çanakkale Savaşı'nda maddi açıdan izah edilemeyecek pek çok hadiseden bahsedilmektedir. Bu türlü manevi yardımlar olmasa, o takdirde duanın da bir anlamı olmaması gerekir. Halbuki dua müminin en güçlü silahıdır. Bir nevi Mevla'yı yardıma çağırmaktır. Maddi anlamda güçlü olmak tek başına zafer için yeterli değildir. Akif merhum Çanakkale yiğitleri için ne güzel söylemiştir: "Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler, kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler. Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından, alınır kal'amı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram? Çünkü tesis ilahi o metin istihkam." İstiklal Marşı'nda da bu durum şöyle belirtiliyor: "Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun korkma, nasıl böyle bir imanı boğar, medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar." Biz bu doğrudan ilahi yardımı son olarak Gazze'de gördük. 360 kilometre kareye sıkışmış ve her cihetten kuşatılmış, abluk altına alınmış dar bir bölgede, başta Amerika Birleşik Devletleri'nin ve bütün Batı'yı arkasına almış her türlü insani, haslet ve ahlaki meziyetlerden sıyrılmış, vahşi ve gaddar İsrail'e karşı bütün olumsuzluklar ve imkansızlıklara rağmen, 2 sene direnen, yerin altında ve üstünde kahramanca savaşan Gazze'lilerin bu direnişi, İmanın, azmin, sabrın ve tevekkülün gücünden, ilahi destekten başka neyle izah edilebilir? tankı, topu, uçağı olmayan, bütün destek ve yardım yolları kapalı olan bir avuç Gazze'li yiğide karşı havadan bomba yağdırmak, onları yardımsız bırakmak, açlığa mahkum etmek yiğitlik değildir. Yiğitlik, eşit şartlar altında yapılan savaş ve yarışlarda belli olur. Ayakları bağlı olan biriyle yarışmak yarış değildir. 100 kiloluk birinin 20 kiloluk biriyle güreşmesi güreş değildir. Bu şartlar altında galip gelinse bile bu galibiyet değildir. Fakat Gazze'de bunun tam tersi olmuştur. Görünürde zayıf olan, güçlü olana karşı zafer kazanmış, onur abidesine dönüşmüştür. Çünkü onlar zaferin Allah'tan olduğuna canı gönülden inanmışlar, hiçbir zaman bu inancı yitirmemişlerdir. Dünyada ağır bedeller ödemiş olsalar da ahirete ebedi saadeti kazanmışlardır. Ayrıca dünyaya imanın, yiğitlerin direnmenin ne olduğunu göstermişlerdir. Bu zaferde mazlumun ve haklı olmanın payını da asla unutmamak gerekir. Çünkü zalimler asla felah bulamazlar. Zulümle abad olunmaz. Yüce Mevla daima haklılar ve mazlumlarla beraberdir. Zalimlerin geçici kazanç ve galibiyetleri, imtihan gereği Mevla'nın onlara tanıdığı fırsat sebebiyledir. Bu dünyada tam tecelli etmeyen adalet, elbette Mahkeme-i Kübra'da tecelli edecektir. Sakın Allah zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Ancak Allah onları cezalandırmayı korkudan gözlerinin dışarıya fırlayacağı bir güne erteliyor. İbrahim 42. Değerli dinleyenlerimiz, Ali Rıza Temel'in kaleme aldığı Allah'ın Yardımı Nasıl Tecelli Eder başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de ilk olarak. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi de Profesör Doktor Ömer Çelik'in kaleme aldığı Allah Gözlerin Haince Bakışını Bilir başlıklı yazıyı paylaşacağız. Abdullah bin Ebi Ser, önceleri Medine'ye vahiy katipliği yaparken dinden dönüp Mekke'ye sığınmıştı. Mekke fethi sırasında görüldükleri yerde öldürülmeleri emredilen kişiler arasında bulunuyordu. Bu sırada Mekkeliler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den eman aldılar. Hazreti Osman da radıyallahu anh, Abdullah bin Ebi Ser için Peygamberimizden eman istedi. Resulullah bu arada uzun bir süre sustu. Sonra da "Evet, ona eman veriyorum." buyurdu. Bu eman üzerine Abdullah oradan ayrılıp gidince Resulullah etrafında bulunanlara şöyle dedi: "Susmamın tek sebebi sizden birinizin kalkıp onun boynunu vurmasını beklememdi." Ensar-ı Kiram'dan bir kişi "Niye gözünün ucuyla öldürme işareti yaparak bana işaret etmedin ey Allah'ın Resulü?" diye söyleyince Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Peygamberin hain bir bakışı olmaz." Cenab-ı Hakk'ın özel terbiyesi altında yetişen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kanı heder edilmiş birine karşı sergilediği bu hali şu ayeti kerimeyi hatırlatmakta ve bize gözlerimizi her türlü hain bakışlardan koruma hakkında ne güzel bir örneklik teşkil etmektedir. Allah gözlerin haince bakışlarını da göğüslerin gizlediklerini de bilir. Ayet-i Kerime iki önemli konuyu ele almakta ve bunları Allah'ın bildiğini özellikle belirtmektedir. 1. Gözlerin haince bakışları, 2. Göğüslerin gizledikleri. Aslında hıyanet antlaşmayı gizlice bozup gerçeğe karşı çıkmak, ona aykırı davranmak demektir. Zıddıysa emanettir. Burada kastedilen mahrem olmayan yani nikah düşen birine tıpkı şüphe sahiplerinin yaptığı gibi gizlice ve korkarak bakış fırlatmak, adeta görüntü çalmak ve böyle birine ikinci kez bakmaktır. İbn Abbas radıyallahu anh ayetin temas ettiği gözlerin haince bakışını şöyle açıklar: kişi bir toplulukla birlikte oturmaktayken yanlarından bir kadın geçer. O da beraberinde oturduğu kimselere fark ettirmeden gizlice o kadına bakar. İşte Yüce Allah bunu dahi bilir. Oysa her türlü haram bakış iblisin oklarından zehirli bir oktur. Böyle bir bakış gönle şehvet tohumlarını eker. Fitne olarak bir insan için bazen bir bakış yeter de artar bile. Tasavvufi manada hadiseye biraz daha derinden yaklaşacak olursak, aşıkların haince bakışları, sevgilileri dışındaki bir varlığı güzel görmeleri ve sevgili dışındakilere bakmalarından ibarettir. Bu manada şair der ki, "Şayet gözüm senden başkasını güzel bulursa, onu cezalandırmasını emrederim gözyaşlarıma." Yine hak aşıklarının gözlerinin hıyaneti, Allah Teala'ya münacat vakitlerinde uykuyu da yanına koymalarıdır. Yani münacat esnasında uyku gafletine düşmeleridir. Nitekim Zebur'da benim muhabbetim iddiasında bulunup da gece olunca gözü uykuya dalan kimse yalan söyler ifadesinin yer aldığı bildirilir. Bu açıklamalar ışığında gözlerin hıyaneti ifadesinden Kur'an'ın eşsiz lisanında gözlerin gizlice harama kayması demek olduğu anlaşılmaktadır. Demek ki burada nefsi emmare birer kudret harikası olarak ikram edilen gözleri kendi hesabına kullanmaktır. O iki inci tanesini insanlardan gizleyerek harama yönlendirmektedir. Oysa bu esnada gözlerin haram noktaya kayıp gidişini onları yaratıp bize ihsan eden Allah Teala çok iyi görmektedir. Nefsi emmare ise Allah'ın gözlerin bakışını görüyor olduğunu ya nazara almamakta ya da unutup gitmektedir. İşte Yüce Kitabımız bunu gözlerin hıyaneti olarak tabir etmektedir. Böylesine nefsani ve haram bakışlarsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek lisanından göz zinası olarak beyan edilmektedir. Bu sebeple Yüce Rabbimiz bizim her halimizden haberdar olduğunu hatırlatarak erkek kadın tüm müminlere şu uyarıda bulunmaktadır. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Böylece bize bakışlarımızdan da sorumlu olduğumuzu hatırlatmakta, gönlümüze açılan pencerelerimiz olan gözlerimizi edep perdesiyle örtmemizi istemektedir. İlk bakışta yani tesadüfen görüvermede bir mahsur olmasa da kişinin sonraki bakışlarından mesul olduğunu hatırlatan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ali'ye hitaben şöyle buyurmuştur. Ey Ali! Bir bakışa ikincisini ekleme. Çünkü ilk bakış affedilmiştir. Sonraki bakışaysa hakkın yoktur. Yine bir haberde, ey Adem oğlu, ilk bakış senin hakkındır. Peki ikinci bakış da ne oluyor? Yani ilk bakış ani olduğu için sana bağışlanmıştır. Ancak ikincisi kasıtla yapıldığı için bağışlanmaz. Zira bu göz zinası kabilindendir. Kalplerin sakladıkları ise insanın içinden benimsediği, ancak farklı nedenlerle eylem olarak dışa yansıtmadığı veya yansıtamadığı niyet ve düşünceleridir. Bunlar güzel düşünce ve niyetlerse, bunlarda hiçbir sakınca ve korkulacak bir şey yoktur. Ancak kötü düşünce ve niyetlerse, bunlara dikkat etmek gerekir. İbn Abbas radiyallahu anha göre, ayetteki kalplerin gizlediklerinden maksat, eğer kişi haram olarak baktığı kadınla baş başa kalacak olsa, onunla zina eder mi etmez mi düşüncesinde olmaktır. İşte bu nevi kötü düşünceleri gönülden uzaklaştırmak gerekmektedir. Özellikle bu kötü düşünce ve niyetlerin eylem safhasına geçmemesi için ayrı bir çaba harcamak lazımdır. unutmamak gerekir ki, kalplerde gizli tutulan düşünce ve niyetlerin, amellerin makbuliyeti ve keyfiyeti bakımından büyük ehemmiyeti vardır. Bunlar binanın temelleri mesabesindedir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şu mübarek sözleri bu hususu ne güzel aydınlatmaktadır. Allah ümmetimden işlemedikleri ve konuşmadıkları sürece gönle doğan düşüncelerin günahını bağışlamıştır. Kim bir iyilik yapmak ister de yapamazsa, Cenab-ı Hak bunu yapılmış mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet bir kimse iyilik yapmak ister, sonra da onu yaparsa, Cenab-ı Hak o iyiliği 10 mislinden başlayıp 700 misliyle, hatta kat kat fazlasıyla yazar. Kim bir kötülük yapmak ister de vazgeçerse, Cenab-ı Hak bunu mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet insan bir kötülük yapmak ister, sonra da onu yaparsa, Cenab-ı Hak o fenalığı sadece bir günah olarak yazar. Hatta İmam Gazali'nin açıklamalarına göre, eğer kötü eylemden vazgeçmenin arkasında Allah korkusu, insan sevgisi, pişmanlık duyup günah işlemekten sakınma gibi olumlu nedenler varsa, iyi bir nedenle ondan vazgeçtiği için sevap bile kazanır. Ebu Muhammed Tüsteri Kuddise Sirruh'un şu tespiti pek güzeldir. Allah Teala niyetin kıblesidir. Niyet kalbin kıblesidir. Kalp bedenin kıblesidir. Beden azaların kıblesidir. Azalar dünyanın kıblesidir. Bu bakımdan kalplerin sakladığı en gizli şeyleri bilebilmesi, bir yandan hiçbir kötülüğün karşılıksız bırakılmayacağı yönünde bir uyarı içerirken, bir yandan da müminlere en gizli bir iyiliğin, hatta kalplerdeki bir niyetin dahi Allah katında büyük bir karşılık göreceği yönünde bir müjde vermektedir. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu akşam Sesli Dergi'de son olarak Profesör Doktor Ömer Çelik imzalı "Allah Gözlerin Haince Bakışını Bilir" başlıklı yazısını paylaştık. Böylelikle bu akşamlık da bize ayrılan süreyi noktalıyoruz değerli dinleyenlerimiz. Altınoluk Dergisi'nin Mart 2026 sayısından paylaştık yazılarımızı, kaçırdığınız programları ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet adresinde erkamradyo.com'da arşiv bölümünde Sesli Dergi'den bulabilir ve tekraren dinleyebilirsiniz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.